İyi akşamlar efendim. 18 Nisan 2024 Perşembe saat 19. Davana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz şahsen. Bunun çok sık kullanıldığı bir ülkedeyiz biliyorsunuz. Tokat'ta gece büyüklüğü 4'ün üzerinde 2 ayrı deprem kaydedilmişti. Tokatlılar geceyi dışarıda geçirdiler. Son deprem ise saat 18.11'de kayıtlara geçti. Büyüklüğü 5.6. Bazı köylerde eski binaların yıkıldığına dair de ihbarlar var. Tokat'a, memleketimize, insanımıza geçmiş olsun.
Gece 1,5 saat arayla 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin yaşandığı Tokat Sulusaray zaten diken üstündeydi. Son depremin büyüklüğü ise çok daha fazlaydı. Saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı Tokat. Gece kaydedilen 4,7 ve 4,1'lik iki deprem Tokat'ta depremin merkez üssü Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların tatil olmasına neden olmuştu. Geceyi sokakta geçirdi Tokatlılar.
Tedbir amaçlı kendimizi dışarıya attık ama bayağı hissettik yani.
Zemin ivme değerleri çok yüksek. Kuzey Anadolu fay zonu şu anda yine 6-6,5'luk depremleri üretebilir.
Uzmanlar oluşan enerjiye dikkat çektikten birkaç saat sonra bu kez Tokat 5,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Çevre iller de hissetti sarsıntıyı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ekiplerin taramalarına başladığını duyurdu. Tokat valisi ise bazı köylerde eski binaların yıkıldığına dair ihbarlar aldıklarını söyledi.
Artçı sarsıntılar da bu arada devam ediyor. Bir daha geçmiş olsun diyelim. Biz de takipteyiz, bakıyoruz. Efendim şimdi siyasete bakalım. Siyasette biliyorsunuz son günlerde konuşulan bir konu var. Kim kimi ziyaret edecek, nasıl ziyaret edecek? Odak noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Ve ikili arasında da ilginç bir diyalog var. Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette ziyaret etmesini istediğini ve bunun çok ciddi bir konuşacak çok şey olduğunu söylemiş. Kapımız açık diye de bitirmişti. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da nezaket ziyareti olmayacak dedi.
Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini oluşturup Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edeceğiz.
CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok. Ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz.
Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Türkiye ekonomisinin %80'ine, nüfusunun %65'ine hizmet veren belediyelerin ve son seçimin birinci partisinin genel başkanının son seçimlerin ikinci partisi Sayın Erdoğan'la yapacağı bir görüşmedir.
Henüz tarih netleşmedi ama Ankara şimdiden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Erdoğan'ın yapacağı görüşmeye çevrildi. Özgür Özel, nezaket ziyaretine gitmiyorum. 31 Mart'ta birinci parti olarak çıkan CHP'nin genel başkanı olarak Türkiye'nin geleceğini konuşmaya gidiyorum dedi.
Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olarak. Benim de önemli gündemlerim olacak. Kısa bir görüşme için değil, uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim, anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz.
Belediyenin yarıdan fazlası, %54,3'ü önümüzdeki 5 yıl süresince Cumhur İttifakı tarafından yönetilecektir.
Halen daha dün grup toplantısında öz eleştiri yapmak yerine seçimleri biz kazandık diyor. Balkonda mektup okuyan, grupta hikaye okuyor, masal okuyor.
CHP ittifaksız AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı çatısı altında girdi seçime. CHP 37,77 oy oranıyla birinci parti oldu. AK Parti'nin oyu %35,49. Erdoğan MHP'nin oyunu %4,99 olarak hesapladı. %40,5 ile Cumhur İttifakı birinci dedi. Ama MHP'nin oyunun %5'in altında gösterilmesine Bahçeli tepki göstermişti.
31 Mart seçimleri %40,5 oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır.
51 il kapsamına alan il genel meclis seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı %16 %62.62'dir. Hani nerede %5'in altına inen oy oranımız?
Bir sandık sınavını daha başarıyla veren ittifakımız Türkiye'nin bekasının teminatı olmayı sürdürecektir.
Size daha çok verilecek ders var sandıkta. O dersi milletimiz verir. Milletimiz 31 Mart'ta bir sarı kart gösterdi. İkinci de dışarıdasın. Dünkü grup toplantısını izledim. Aha dedim, ikinci sarı kart geliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın Cumhur İttifakı olarak seçimden birinci çıktık sözlerine böyle tepki gösterdi. Gözler ikilinin yapacağı görüşmeye çevrildi.
İşte hep söylüyorum, bugünkü Instagram'daki paylaşımda da söyledik. Bizim sosyal medya nav hesaplarında da. Mutluluk perspektifle ilgili bir şey. Bir perspektif meselesi. Nereden baktığınıza bağlı, bakış açısı yani. Onlar bir galibiyet tarif edecek bir açı bulmuşlar kendilerine. Bu da bir öz eleştiri yapıp yapmayacakları konusunda bir daha kuşkuya düşürüyor insanı. Bakalım ne konuşacaklar? Merakla bekliyoruz. Ama bu arada konuşulacak çok şey var da bir takım sorunlar, sıkıntılar var. Mesela Hatay'da Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazları Yüksek Seçim Kurulu reddetti. Ama Yüksek Seçim Kurulu daha bu kararı vermeden kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu neden sessiz? Biz de bunu soruyoruz.
Cumhurbaşkanı'nın açıklaması Hatay'ı istediğinin mesajıydı. Kameralar önünde, meclis çatısı altında bu mesajı verdi.
Ana muhalefet partisinin Hatay'ın iradesini gasp etme girişimleri son dakikaya kadar devam etmiştir. Yüksek Seçim Kurulu bu ezeyanlara karşı son noktayı koymuştur.
Toplanmadılar ki, nereden biliyorsun son noktayı koyduğunu? Bu ifade zaten verdiğin talimatın İtirafıdır.
Yüksek Seçim Kurulu daha Hatay kararı için toplanmamışken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı YSK son noktayı koydu açıklaması. Ardından YSK'nın Hatay başvurusunu reddetmesi tepki sürüyor ama Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yapmıyor.
Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı'ndan gelen emre boyun eğmiş durumdadır.
CHP'nin Hatay seçiminin yenilenmesi için yaptığı 86 sayfalık tam kanunsuzluk dosyasında 3389 ölü seçmenin oy kullandığı, geçersiz oyların gerekçelerinin tutanağa işlenmediği, kanuna aykırı olarak 22 sivil polisin sandık kurulu başkanlığı yaptığına dair iddialar ve belgeler vardı.
Ölülere oy kullandırıldığı gibi akla ziyan pek çok yalan söylenmiştir. Yüksek Seçim Kurulu bu ezeyanlara karşı son noktayı koymuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Hatay'la ilgili konuştuğunda saat 12.25'i gösteriyordu. Henüz Yüksek Seçim Kurulu Hatay'la ilgili karar vermemiş, toplantı bile başlamamıştı. YSK 14'te toplandı. Erdoğan'ın YSK noktayı koydu açıklamasından 1,5 saat sonra.
14'te başlayan toplantı 14.48'de Yüksek Seçim Kurulu temsilcimiz beni aradı ve dedi ki başvurularımız reddedildi.
Bu yaptığınız iş yargıyı kullanarak darbe yapmaktır. Halk iradesini tanımamaktır.
Koymuş olduğumuz somut deliller var bir kere. Kapağını kaldırmaksızın red ve oy birliğiyle red.
Yüksek Seçim Kurulu Hatay itirazının reddedilmesine ilişkin gerekçeli kararını açıklayacak. Ama daha Hatay toplantısı yapılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar açıklamasına ilişkin YSK Başkanı sessiz.
Bakalım gerekçeli kararda bu konuda ne gerekçe bulacaklar? Merakla bekliyoruz. Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Seçim akşamı biliyorsunuz yayın yasağını kaldırmak için 19.17'yi tercih etmişti. Ankara için iftar saatiydi. Ben de belki de Türkiye demokrasi orucunu açıyor, Ahmet Bey de ona göre bir saat seçmiş olabilir dedim. Anladığım kadarıyla da ilginç bulundu bu. Dolayısıyla Türkiye'de kurumlar, kamu düzeni yerli yerine oturmaya başlayacak diye düşündük. Düşündük ama gene de kuşkularımız vardı. Şimdi güven meselesi mühim bir mesele. Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim ölülere oy kullandırmak gibi bir takım iddiaları yalan olarak nitelendiriyor ama memleket insanında güven yok. O güveni de, o bulunmayan güveni de bakanlarından en başta gelen şu sıra ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanı yabancılara itiraf ediyor. Dolayısıyla bir güven problemi var. O yüzden de insanlar bu iddiaları yabana atamıyor. Üstelik bu gerekçeyi gerçekten merak ediyoruz. Yani. Nasıl Cumhurbaşkanı daha toplanmadan Yüksek Seçim Kurulu bu kararı açıkladı. Nasıl? Ha, gelelim şimdi batık belediyelere. Biliyorsunuz arada fotoğraf çekiyorsunuz ama bunu şimdi çekmeyin. Sonra hepsini toptan vereceğiz yine. Liste uzuyor. Bakalım batık belediyelerde bugünkü yeni eklenen rakamlar nelermiş?
Şerefli Koçlar Belediyesi'ne ait borçları branda yaptık, astık. 3 gün içerisinde belediyemiz 2 milyon 164 bin lira daha ekstra borç geldi.
3 gün önce asılan borç bilançosunun üzerine yeni borçlar geldi belediyeye. Ankara Şerefli Koçhisar Belediyesi'nde AK Partili eski başkan sadece koltuğu devretmedi CHP'ye. 115 milyon 829 bin lira borçta devretti. Üstelik bu borcun sadece 29 milyon lirası 31 Mart'tan hemen önce Şubat-Mart ayında esnafa yapılan borç.
Seçim çalışmaları gereği kendi partisinden destek için Ankara'dan gelen misafirleri belediyenin bütçesiyle akşam yemeklerinde iftar vermişler.
Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenleyen, o gezilere bizzat katılıp sıra gecelerinde eğlenen Ankara Gölbaşı Belediyesi'nin MHP'li eski başkanı Ramazan Şimşek de arkasında 1 milyar 60 milyon liralık borç bıraktı.
Kafilelerimiz Şanlıurfa'nın güzelliklerini keşfetmeye devam edecek. Biz büyük bir aileyiz. Ne yapsanız?
MHP'li eski Gölbaşı Belediye Başkanı Gölbaşı'da yaşayan kadınlar ve belediye çalışanlarıyla 9 ayrı gezi düzenledi Şanlıurfa'ya. Kendisinin de olduğu gezilerin görüntülerini de sosyal medyada paylaştı. Gezilerin faturası 8 milyon 743 bin 340 lira.
11 küsur bir katrilyon lira borcumuzun olduğu bir yerde biz istiyoruz ki artık bu belediye tasarruf etmeli.
11 milyar üzerinde borçla devralınan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde 380 kiralık araç olduğu da tespit edildi. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ihtiyaç fazlası 45 aracı belediye önünde sergiledi. Geri gönderiyoruz dedi.
Bunlardan edeceğimiz aylık tasarruf miktarı 1 milyon 214 bin 962 TL.
AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerdeki borç yükü. Sadece Denizli, Bursa, Uşak, Kütahya, Alanya, Ortahisar belediyelerinin borcu 23 milyar liranın üzerinde. CHP Afyon Karahisar'ı 1 milyar lira borçla devraldı. Kayyum'dan DEM Parti'ye geçen Batman Belediyesi'nin borcu 3 milyar 53 milyon lira. Ordu'nun Altınordu ilçesini AK Parti CHP'li başkana 787 milyon 920 bin lira borçla devretti. CHP'ye geçen Kahraman Kazan Belediyesi'nin borcu 719 milyon lira. CHP'de Cumhur İttifakı'ndan alınan belediyelerin toplam borcunun 100 milyar liranın üzerinde olduğu hesaplanıyor.
1 milyar 211 milyon gibi bir borçla karşılaştık.
Tatvan'ın nüfusuysa 89 bin. Belediye 31 Mart'ta AK Parti'den DEM Parti'ye geçti. Belediyenin geçmiş döneme ait borcu 1 milyar 211 milyon lira. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ise Cumhur İttifakı'nın 2020 yılından bu yana onay vermediği 4,2 milyarlık borçlanma talebi belediye meclis çoğunluğunun CHP'ye geçmesiyle onaylandı.
Şimdi burada neresinden tutacağız bilmiyorum. Arkadaşlar şunu tamamını da verin. Ben konuşurken fotoğrafını çekmek isteyen kıymetli izleyicilerimiz çeksin. Şimdi bir erkek belediye başkanı kına gecesinde gibi bir icraat, bir faaliyet var. Yani üstelik haline bakıldığı zaman da ne bileyim 21. yüzyılın en gayri romantik manzarası gibi görünüyor. Enteresan. Paraları böyle şeylere harcamaları. Ama eğlenmeye hakkı var herkesin. Elbette. Fakat bu nedir arkadaş? Ne eğlenmişler be? Şuraya baksanıza şu paralara. Kaç milyar Türk lirası. Her gün artıyor. Ha bir de kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlardan bir şey paylaşayım. Bir izleyicimiz diyor ki neden AK Partili belediyeleri paylaşıyorsunuz? Borçlarını paylaşıyorsunuz. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ninki niye paylaşmıyorsunuz? 2019 ile 2024'ü bir kıyaslasak ya demiş bir izleyicimiz. Dolayısıyla adil olup olmadığını görelim diye sormuş. Efendim, bir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 2019'un gerisinde. Bir. İki, belediyelere, muhalefet belediyelerine iktidar borçlanma izni vermediği için anca 5 yıl sonra filan anca borçlanıyor işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi de. Vermediği için o kadar borçları yok. 3. Bu arada eski belediyelerin borçlarını ödemeye çalışıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla 1,5 milyar doların üzerinde bir borç ödedi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kendisine doğru düz kredi açılmadığı ve izin verilmediği halde. Bir de dördüncüsü, ya onlar bırakıp gidip bunu, bu yükü insanların, efendim bütçenin, ahalinin, esnafın sırtına bırakıp gitmediler ki. Öyle bir şey yapmadılar. Gittikleri zaman öyle bir şey olursa o zaman onları da açıklarız biz. Yazarız böyle. Merak etmeyin. Geldik. Afyon'dan bir haber var. İlginç bir haber. Belediyeye böcekleri kim yerleştirdi? Bir dinleme skandalı bu. Belediyeye böcekleri kim yerleştirdi?
Dolaşan bir şey varsa...
Dinleme cihazları, görüntü cihazlarıyla ilgili bir raporlama yapılacak. Şu anda bu başkanlık katı içinde bulunduğumuz kat, 3. kat, her yeri tarattırıyoruz.
15 gün önce görevi AK Partili başkandan devraldı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Ve iddiaya göre başkanlık katında 4 dinleme cihazı, 2 gizli kamera bulundu. O kameralardan birinin makam odasını görecek şekilde yerleştirilmiş olduğu tespit edildi. Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olarak seçilen Burcu Köksal, koltuğu önceki dönem belediye başkanı AK Partili Mehmet Seybek'ten aldı. Ancak yeni oturduğu başkanlık makamı için belediyede dinleme cihazları ve kameralar olduğuna dair ihbarlar geldi. Böcek taraması yaptırdı.
Başkanlık katı içinde bulunduğumuz kat, her yeri tarattırıyoruz. Bir şeyler varsa başka yerlerde de bulunup çıkarılması için bir çalışma yapıyoruz.
Tam makam odasını gösteren bu küçük delikte iddiaya göre gizli kamera tespit edildi. Ayrıca başkanlık katına çıkan asansörde de yine kamera buldu ekipler ve dinleme cihazları. İnşaat halinde makam odası.
Bir ekip çalıştı. Şimdi onlardan bir raporlama da bekliyorum. Kimin ne şekilde koyduğu, ne yaptığı çok zor tespit ediliyormuş ama bakacağız, bulmaya çalışacağız elimizden geldiğince.
Böcek kamera işlemleriyle ilgili de teknik soruşturma başlatıp neticesinin ve gereğinin kamuoyuna açıklanmasını biz de bekleriz.
Böcek varsa savcılık orada gitsin, savcılığa suç duyurusunda bulunsun. Bu suçtur. Bunu kim yapıyorsa sorucuna katlansın.
AK Partili eski belediye başkanı Mehmet Seybek, belediye binasında bulunduğu açıklanan dinleme cihazları ve kameralarla ilgili soruşturma açılmalı dedi. AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya da Burcu Köksal'ı suç duyurusunda bulunmaya çağırdı. O dinleme cihazları ve kameralar kim tarafından ne zaman yerleştirildi detay yok.
Garip, garip bir hikaye. Ya bir skandal. Bakalım nasıl gelişecek. Ama tabii bir ıstakoz değil. Bir ıstakoz değil. Şimdi konu oraya geldi. Şimdi böceklerden gidiyoruz. Gerçi o dinlemeyle ilgili bir şeydi de. Istakoz biliyorsunuz eski Yunanca'dan gelir. Astokos. Yani Yunanca'dan geçmiştir Türkçe'ye. Ve deniz böceği demek. Dolayısıyla bu da başka bir böcek konusu. Türkiye AK Parti grubundaki İstakozu konuşuyor.
Ve hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz.
İstakoz meselesi, Türkiye'de 16 milyon emekli var. Ve birileri bir ayını 230 euroyla kirası, yemeği, giyimi, ısınması, her şey dahil geçinmeye itilmiş bu maaşa mahkumken. Birileri o euroları veriyor, o istakozları yiyor, onu paylaşıyor.
Ve hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz.
Milyonlarca emekli dar gelirli ucuz ekmek, et için uzun kuyruklarda beklerken dünyanın en lüks tatil yerlerinden Monaco Yat Kulübü'nde yedi ıstakozu paylaşan AK Partili Şebnem Bursalı, mecliste susmuş ama Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan ve eski bakan Mustafa Varank sosyal medya grubunda Bursalı'yı konuşmuştu. Now Haber kamerasına takılan o görüntüler muhalefetin de gündeminde.
Millet kan ağlıyor, bunlar eğleniyorlar. Şakalar çıkartıyorlar, birbirlerine emojiler atıyorlar.
İstakoz paylaşımı için üzgünüm açıklaması yapan AKP milletvekili Şebnem Bursalı mecliste arkadaşlarıyla buluştu.
Ve hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz.
Bu harekette şımarıklık olmaz. Milletten, milletin değerlerinden, milletin ahvalinden, milletin gündeminden kopma asla olmaz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında kürsüde bu mesajı verirken bayram tatili için gittiği Monako'dan 7 ıstakozu paylaşan ve Türkiye'nin gündemine oturan Şebnem Bursalı'nın Erdoğan'ı dikkatle dinlediği dakikalar. O anlarda arka sıralarda Sanayi Eski Bakanı Mustafa Varank'ın telefonundaki sosyal medya grubuna Şebnem Bursalı ile ilgili haber atıldı. Bilal Erdoğan yorum yaptı. Varank oynayan ıstakoza yanıt verdi.
Büyük hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz.
Şebnem Bursalı olanın üzerine tüy dikti. Mustafa Varank'ın aslında Sayın Bursalı'dan bir farkı yok. Birisi ıstakozuyu paylaşıyor, öbürü de ağlanacak halimize gülüyor.
Bilal Erdoğan ve Varank'ın mesajlaşmasından habersiz Şebnem Bursalı grup toplantısı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için peşindeydi. Erdoğan'ın geçtiği kapı kapandı, Bursalı uzun süre önünde bekledi. Kapı açılmayınca bir başka kapıdan çıkarak Erdoğan'a ulaşmayı denedi.
Büyük hükümetimizden beklentilerini çok iyi biliyoruz.
İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle özel bir görüşme gerçekleştirirken içeriye AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'le birlikte girdi Şebnem Bursalı. "Üzgünüm, özür dilerim" dedi. Ama Erdoğan'ın Bursalı'nın özrüne yanıt vermediği belirtiliyor.
Efendim burada tabii bir kere bu bir kamu olayı. Yani milletin parasıyla milletin vekili. Millet acından, ekonomi bu haldeyken, acından ölürken, birçok sözler verilirken bizim hareketimizde şımarıklık olmaz falan diye. Bir de partinin bütün bu diyaloğun içindeki isimlerine bakıldığında, kimisi partiden de değil zaten. Dolayısıyla partide kararları kim veriyor, nasıl veriliyor filan. İlginç. Ama burada da bir eğlence var. Yani insanların eğlenmeye de hakkı var. Dünden beri her tarafta bu ıstakoz oynuyor efendim. Oynayan ıstakoz. Şimdi tabii pek gülemediğimiz bir konuya geliyoruz. Ekonomi. Emeklilerimizden de mesajlar var. Ben ara zamdan çok ümitli değilim demiş bir kıymetli emekli vatandaşımız. Ben çok ümitliyim. Patron sizsiniz. Ara zam olacak. Bir kere zaten enflasyon farkı yasal hakkınız. Memurların seyyanen zammı da var. Onu da hatırlatıp duruyoruz. Üstüne de sizin alım gücünüzü arttıracak bir çalışanlar için de aynı şey. Onlara da hayır yok öyle filan dediler de olacak. Olmak zorunda. Bakalım şimdi enflasyonla mücadelede yeni bir şey var şimdi artık. Durum var. Enflasyonla mücadelede ikna dönemi.
We just have to convince locals.
Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor.
Emekliye insanca yaşayacağı bir ücret verecek mi? Gıdadaki ya da teknolojideki bu artışlara dur diyebilecek mi? Yani ben bunları alabilecek duruma gelebilecek miyim? Bunlar da ikna etsin, ben ikna olmaya hazırım.
Ey halkım diyor, biz enflasyonu düşürmek istiyoruz. Enflasyonda siz çok para harcadığınız için ortaya çıkıyor. Biz sizin para harcama imkanınızı sınırlandırmak istiyoruz. Asgari ücrete zam yapmayacağız. Emekli aylıklarında bir artış olmayacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ve Dünya Bankası toplantıları için gittiği Washington'da konuştu. Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz lazım dedi. Enflasyonla mücadelede ikna dönemi. Üniversitedeki çocuğunu okutmak için el işi örgüler satan emekli Ebru Keskin de nasıl diye soruyor.
İkna edeceğiz derken bir süre daha mı? Hani onları bastıralım, kandıralım. Ben lafı böyle anlarım. Şunları yapacağız, düşüreceğiz. Halkı ikna etmeye kuru bir çözüm. 63 yaşındayım. Omzumda eşyalar satıyorum. Çocuğumu okutabilmek için. Emekliyim ve yetiştiremiyorum.
Türkçesi emekli sürünmeye devam edecek. Asgari ücretli açlığa mahkum olacak.
Nasıl ikna olabilirim ki? Üretim olmazsa ne olacak yani? Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bunun için Mehmet Şimşek olmaya da gerek yok.
Ekonomi yönetimi kapsamlı reformlara vurgu yaparak enflasyonla mücadele mesajı veriyordu ki bugün yeni bir hedef daha ortaya koydu. O da halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmek. Ama tüketiciye göre enflasyonla mücadelenin tek bir yolu var. O da üretimi sağlamak. Örneğin gıdada köyden kente üretim zincirinde
fikrini ortaya koymak.
Ya enflasyon biraz teşvikle, tarıma teşvik olabilir, teknolojiye yatırım olabilir. Merkez Bankası'nın da borçları da açıklandı. Bu da bizi karamsarlığa itiyor. Veriler gösteriyor, her yer açık zaten. Hiç enflasyon düşeceği gibi bir senaryo söz konusu bile değil.
Karşımızdaki sorunun ekonomik değil, psikolojik olduğuna işaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da hayat pahalılığı için sorun ekonomik değil psikolojik demişti. Mehmet Şimşek enflasyonun düşeceği konusunda vatandaşı nasıl ikna edecek açıklamadı.
Siz vatandaşa şunu nasıl söyleyeceksiniz ki 17 bin lira satın alma gücü %36 azalacak ama lütfen sesinizi çıkarmayın çünkü başka türlü biz enflasyonla mücadele edemeyiz. Muhtemelen %50 civarında bir enflasyonla 2024 yılı tamamlanacaktır.
Mehmet Şimşek halkı enflasyonla mücadele edeceğimize ikna etmeliyiz derken emeklilerin 1 kilogram ucuz kıyma ve et alabilmek için geceden sıraya girdikleri Et Süt Kurumu ete %25 zam yaptı.
Sığır kıyma 260 lira, ondan sonra Tekirdağ köfte 184, kasap köfte 198, tavuk sarma 109, tavuk 131 lira. Arabayı sattığımız için bu alışverişi yaptım. Yoksa benim cebimde şu anda sadece 1 kilo kıyma alacak param vardı.
Et Süt Kurumu'nda kıymanın kilosu 229 liradan 279 liraya çıktı. Kuşbaşı etin fiyatı 259 liradan 319 liraya. Bonfile 540 liradan 600 liraya. Tavuk kanat 110 liraydı. Artık 138 lira.
Şimdi kaç kere burada anlattık, konuştuk, siz yazdınız. Efendim bir plan, bir program, ona bağlı kalacaklarını ve neticeye ulaşana kadar da bütün yükü paylaşacaklarını beyan etseler. Bir yere varabilirler dedik, anlattık bunu. Ama özellikle tarım ve hayvancılıkta bu iş sanıldığından daha zor. Bu sektörlerde, tarımda, hayvancılıkta geri dönüş çok uzun zaman alır. İthalatı kesin, bunun acısını, bir süre hata yaptınız diyelim ki artacaksa fiyat artsın ama ithalat falan yapmayın. Köylerde hanelerin hayvancılık yapmasına tekrar izin verin. Parasını da verin. 37 ile 39 ay arasında ancak geri döner. Hadi olmadı yahu 200 bin tirol besleyeceğinize 200 bin enflasyonla beraber 400 bin sığır besleyin dedik. Hadi iyi niyetli troller hak etmedikleri bir para kendileri beslesinler dedik. Efendim pek çok ülkeden, pek çok ekonomi programından örnekler verdik. İşin içine böyle mizah da kattık biraz. Fakat yani bunlar adeta biliyorsunuz Merkez Bankası falan artık ekonomide mektup arkadaşlığını seviyor. Cumhurbaşkanı hükümete mektup yazıyorlar. Bak aman sakın emekliye çalışana bir şey vermeyin manasında. Dolayısıyla bu mektup arkadaşlığından yola çıkarak söylüyorum. Bu söylediklerimiz ustadan ustaya mektuplar gibiydi ama belli ki Mehmet Şimşek'e yazılmamıştı. Onu anlıyoruz şimdi. Lokanta boykotuna gelelim şimdi. Böyle bir gelişme var biliyorsunuz. Ve bir tartışma da var. Burada kim haklı?
Önceden 100 lira bir yemek yerken şu an 250-300 lira menüye veriyoruz. Her gittiğimde fiyatlar değişiyor.
Müşteriye karşı mahcup duruma düşüyoruz. Müşteri de haklı, biz de haklıyız. Ne yapalım? Zam yapmazsan biz altından kalkamayız. Ama zam yaptığın zaman müşteriyi kaybediyorsun.
Her zaman gittiğim kafeye gittim ve her zaman yediğim menüyü yedikten sonra gelen fatura sonunda böyle bir karar aldım. Yani buna artık bir şey yapmalıyız diye. 880 TL. Bundan 10 ay önce de 345 TL ödemiştim. Aynı menüye, aynı yemeğe.
Yemek aynı, restoran aynı. Ancak 10 ayda %155 zam geldi yediği menüye. Finans uzmanı Iris Cibre sosyal medyada fahiş yemeğe boykot sloganıyla çağrıda bulundu. Anket yaptı. 20-21 Nisan tarihleri önde çıktı. Yani bu hafta sonu kafe ve restoranlara gidilmemesini içeriyor boykot. Gerekçe de porsiyonların küçülmesi, kalitenin düşmesi ve fiyatların fahiş artışı. Lokanta sahipleri ise artan maliyetleri hatırlatıyor.
Milyonlar görüntüledi ve paylaştı. Demek ki bu çok ciddi can yakan bir konuymuş. Tek amacım şuydu, artık bir farkındalık oluşsun.
Ben de işletme sahibiyim. Kurunun yanında yaş da yanacak şimdi. Ama bazı fırsatçılara evet yapın bunu. Genellememek lazım.
Bir ay içinde %30 zam yaptıklarını gördüm Cappuccino'ya. Yani bu yani bir ay içinde %30 enflasyon yaşanmadı yani. ENAG'ı ele alalım. Bir sene içinde %124 enflasyon yaşandığını açıkladı. 10 ayda %150 zam nedir? %180'e geliyor yıllığa vurursak bunu. Elektrik de bu kadar artmadı, mazot da bu kadar. Yani hiçbir şey bu kadar artmadı.
Az önce yemek yediniz, iki kişi. Ne kadar ödediniz?
İki kişi yaklaşık 700 lira bir faaliyet oldu bize.
Geçen sene ne kadar öderdiniz aynı yemeği?
Muhtemelen yarısı.
Vatandaş da haklı. Her geliyor fiyat değişiyor. Yani utanıyoruz hani müşteriden artık utanıyoruz. Ama bu et zammının bir şekilde durması lazım. Geçen sene bir lahmacun mesela 60-70 liralar, şu an 110 lira. Anca maliyetini kurtarır.
Lokantalara göre fiyat artışının en önemli nedeni kullandıkları malzemelerin, ürünlerin ciddi oranda fiyatlarının artması. Örneğin bu lokanta eti toptan olarak geçen sene kilosunu 250 liraya alırken şimdi 550 liraya alıyorlar. Bu ürünlerin fiyatına da yansıyor. 100 gram etin kullanıldığı bir porsiyon döner. Geçen sene fiyatı 200 lira civarındaydı. Şimdi ise 320 liraya satılıyor.
Vatandaş haklı. İşletmeler de haklı. 3 günde, 4 günde, bir hafta bir geliyor. Ben hayatımda bu kadar etiket değiştirmedim ki. Ama etin zamı durmazsa lokantaların durması mümkün değil.
Kira, faturalar, ürünlerin fiyatları. Esnaf maliyetten, tüketici fiyatlardan dertli. İki tarafta devleti işaret ediyor.
Bu işin çıkarı tamamıyla bana kalırsa devletimiz. Çünkü işletmeci de bir şey yapamıyor. Tüketici de bir şey yapamıyor. Kısır bir döngünün içindeyiz.
Sesimizin duyulması lazım. Sustukça sürekli zaten fiyatlar da artar. Bu böyle gider, sürüp gider. Boykot edelim ki fiyatlar insin yani bu şekilde olacaksa. Eğer denetim yoksa, devlet tarafından da bir mekanizma yoksa.
Şimdi tabii bu işler boykotla nasıl olacak? Esnafın derdi, lokantacının derdi kim tarafından çözülecek? Mesela bir KDV karmaşası bile var ki. Yani hiç şimdi girmeyelim o konulara. Zaten İris Hanım, İris Cibre. Biraz önce konuşan hanımefendi bu lokanta boykotunu başlatan, Cappuccino'ya gelen %30 zamdan sonra isyan etmiş. Kendisi New York borsasından falan tiyolar veriyor. Dolayısıyla bir finans, yani kendisi ekonomist. Kendisi ekonomist. Ama bunu çok daha geniş bir perspektifte, sadece böyle lokanta meselesi açısından değil. Mesela hükümet ne yapıyor bu arada? Merkez Bankası ne yapıyor? Bunun görevleri nelerdir böyle bir kurumun? Mehmet Şimşek mesela Amerika'da. Ne peşinde? Bir faydası olacak mı esnafa? Bunları da arada böyle bayağı da popüler oldu bu arada hanımefendi ama bunları da arada dile getirseler, hesap etseler iyi olur. Bakın Mehmet Şimşek herkes kaçırdı Amerika'da diyor ki katıldığı bir programda. We just have to convince locals. Yani biz evvela diyor yerlileri, bizim yerli ahaliyi ikna etmeliyiz diyor. Güvenden bahsediyor tabii ama ya milletimiz de, halkımız de, vatandaşlarımız de. Yani yerli ahali öyle mi denir? Onlar tabii böyle bir ekonomist soğukluğuyla, mesafeyle baktıkları için biz hepimiz böyle bir takım figüranlar gibiyiz onlar için hayatta. Bakın bu güven meselesi böyle bir konuşmayla oralarda herkesin gözünden kaçıyor. Böyle bir üslupla, böyle bir bakış açısıyla enflasyon falan inemez ve çünkü güven meselesini çözemezsiniz. Evet gelelim. Çok ilginç bir şey. Daha önce bunu gündeme getirdik. Avrupa'da bazı uygulamaları var diye. Türkiye'de bir şirket denemiş, haftada 4 gün çalışma verimliliği artırmış.
Haftada 4 gün çalışma uygulamasına geçen ilk Türk şirketi olduk.
4 gün çalışmanın getirdiği motivasyon artışı, başarı odaklılık gibi bize artı dönüşleri oldu. İnsanlar daha mutlu, daha performanslı çalışıyorlar.
Önce pilot olarak sonra şu anda da işte artık kesinleşti. Hep böyle çalışıyoruz. 4 gün çalışma sisteminden çok memnunum.
Ailemle fazla vakit geçirmekten ötürü de çok mutluyum.
Türkiye'de bir ilkti. Köklü sanayi şirketlerinden birinde mavi ve beyaz yakalı 1400'e yakın çalışan bir yıldır 4 gün çalışıyor, 3 gün izin yapıyor. Pilot uygulamanın sonuçları olumlu geldi. Çalışanların verimliliği arttı. uygulama kalıcı hale getirildi.
Hiçbir değişiklik yok. Yani sadece işte 4 gün çalışıyoruz, geri kalan her şey aynı. Her şey derken işte maaşlar, yanaklar, her şey. Çarşamba günü pilot kullanıyoruz mesela, yeri geliyor. 2 gün çalışıp 1 gün tatil yapıp 2 gün çalışmış oluyoruz. Yani bu tabii ki günümüzü pozitif etkiliyor.
Çalışanlarımız üzerindeki uygulamanın yarattığı motivasyonu, verimliliği, iş sonuçlarını gözlemleme fırsatımız oldu. Nisan ayına geldiğimizde de artık uygulamayı kalıcı bir hale dönüştürmeye karar verdik.
Zamanımı daha verimli yönetiyorum. Hem kendime daha çok vakit ayırabildiğim için iş motivasyonum arttı, işe daha mutlu geliyorum.
Haftada 4 gün çalışma uygulamasına geçen ilk Türk şirketteyiz. Yalova'da bulunan 1400'e yakın çalışanı olan bu şirketteki çalışanlar maaşlarında bir değişme olmadan, herhangi bir hak kaybı yaşamadan haftada 4 gün kalıcı bir şekilde çalışma uygulamasına geçti.
Bize detaylarını soruyorlar. Hani maaşlarımızda bir kesinti var mı? Şartlar nasıl vesaire? Tabii mutlaka sorun oluyor. İmrenen de oluyor açıkçası. Normal maaşlarımız, yanaklarımız, her şey eskisi gibi devam ediyor.
Tüm çalışanlar imreniyor. Çünkü maaşlarında eksilme olmadan 5 yerine 4 gün mesaiye geçtiler. Diğer ülkelerde yaygınlaşan bu uygulamanın Türkiye'deki öncüsü oldular.
Özel hayatımıza daha fazla vakit ayırabiliyoruz. Daha çok hobilerimize zaman ayırabiliyoruz. Benim de 9 yaşında bir oğlum var. Onunla daha fazla vakit geçirebiliyorum.
Çalışanlar kendine daha fazla vakit ayırabiliyor artık. Anne babalar da çocuklarıyla daha çok zaman geçirmenin keyfini sürüyor. Üstelik Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek haftada 4 gün çalışma sistemini kalıcı hale getiren Yalova merkezli şirkette 50 yılın en yüksek verimliliği yaşandı. Yani şirkette memnun.
2023 yılı şirketimizin üretim ve sevkiyat miktarı anlamında tarihi rekorunu kırdığı sene oldu. Uygulamayla birlikte değerlendirdiğimizde çok olumlu yansımaları olduğunu söyleyebiliriz.
Kendimize daha çok vakit ayırabiliyoruz. Bu sayede hem işe daha mutlu geliyoruz, işte daha mutluyuz, çevremize mutluluk saçıyoruz.
Kulak verdiklerine ben de sevindim. Bakalım şimdi Rönesans davası duruşması, hem adaleti hem kayıplarını arıyorlar.
Antakya'nın tek raylı sistemi diye, 7 şiddetindeki depreme dayanıklı diye satıldı. Raylı sistem bilirkişi raporunda nerede çıktı? 6 katlı küçük blokta. Kim buna denetmen verdi? Devletimiz, yani kanunlar bunları göz ardı mı edecekler?
Çok kızgınım. Müteahhite kızgınım. O zamanki belediye başkanına kızgınım. İnan ki biz sadece bir kemik parçası istiyoruz. Bana desinler ki Ömer Kutay'ın bir kemiğini bulduk.
Cennetten bir kare vadiyle satıldığı 6 Şubat depremlerinde 269 kişiye mezar oldu. 53 kişi ise hala kayıp. Hatay'da Rönesans Rezidans davasının ilk duruşmasında sanıklar 14 ayın sonunda hakim karşısına çıktı. Tutuklu müteahhit titiz olduğunu savundu. Tüm suçu depremin büyüklüğüne attı.
Standardın üzerinde beton ve demir kullandım. Bunu ancak en titiz müteahhitler yapar. En kaliteli malzemeyi kullandım bu bina için. Bu bir ayrıcalıktır. Bina yıkılmadı. Olduğu gibi yan yattı. En üst seviyede her şeyi yaptık ama deprem ivmesi çok yüksekti.
Rönesans Rezidans'tan geriye bu moloz yığını kaldı. İddianameye göre 269 kişi hayatını kaybetti. 14 aydır da 53 kişi hala bulunamadı. 14 ay sonra ilk kez sorumlular hakim karşısındaydı. Hem hayatını kaybedenlerin hem de kayıpların yakınları mahkemede adalet arıyor.
Bizim acılarımızı, kayıplarımızın değeri bu mu? En ağır cezayı almasını istiyorum. 22,5'la kurtulması. Adalet mi bu? Adalete güvenmek istiyorum.
Dördü tutuklu, biri firari, 8 sanık. Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İddianameye göre düşük kaliteli ve elle ufalanabilen beton kullanıldı. Kolonlar yetersizdi. İşte o enkazda 269 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de enkazda kayboldu.
Şu çakılların arasından çıkartın da verin benim kusularımı. Burada 53 tane ciğer paresi yatıyor.
Böyle insanlık olmaz. Cumhurbaşkanım, duy benim sesimi. Duy artık, duy bizi. Çıkartın artık, ben bir dişini istiyorum ya. Bir kemik istiyorum.
Rönesans Rezidans enkazında yakınlarından iz arayanlardan biri de Suna Öztürk'tü. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun peşinden koştu ama sesini duyuramadı. Kayıp yakınları da duruşmayı izlemek için adliyedeydi.
Kayboldu koca koca insanlar. Düşünün 53 kayıp var. Bunun bir kısmı çocuk. Halen bulunamadı.
Sık sık rezidans inşaatına giderek denetim yaptım. Hiçbir olumsuzluk görmedim. O betonun elle parçalanabilmesi mümkün değil. Sorun yönetmelikte. Herkes sorgulanmalı. Devlet de suçlu.
Yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan da tutuklu sanıklar arasında. Herkes sorgulanmalı dedi. Hayatını kaybedenlerin ve kayıpların yakınları, devlet yetkilileri de dahil sorumluların daha fazla ceza alabilmeleri için olası kasttan yargılanmasını istiyor. Dava 17 Temmuz ertelendi.
Denetimleri yapmayarak felaketin yaşanmasına sebep olan kamu görevlilerinin de tabii ki de cezalandırılması gerekmektedir.
Nerede? Hiçbir kamu görevlisi yargılanmıyor ki. Yani bugün İSYAS Oteli, orada da biliyorsunuz Adıyaman'da, onun da bir davası var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir şampiyon sporcu ekibi, çocuklar hayatlarını kaybettiler. Onlar da haklarını arıyorlar. Adalet Bakanı'nın yanındaydılar. Kamu görevlisi falan yargılanmıyor. Siyasetçi yargılanmıyor. Kararları verenler onlar. Hatta Murat Kurum bunu itiraf etti. Yani emlak neydi? İmar affı. İmar affı içinde bulunan, imar affından faydalanmış binlerce bina, konuttan bahsetti yıkılan. Onlar barış diyordu. Hiçbiri yargılanmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyordu? Bu işte seçimde ölülere oy kullandırıldığı iddialarıyla ilgili olarak akla ziyan yalanlar. Peki insanların kayıpları nerede bu insanlar? Nasıl olur yani? Sonra da Ekonomi Bakanı diyor ki işte güven. İnanacak bize. Önce onları inandıracağız. Evet, peki. Taksiciyi gasp edip öldürdü ve paralarını çaldı.
Şurada 2 ay oldu, o arabada çalışıyordu. Çok üzgünüm.
Emekliliği yok, emeklini dolduruyordu.
Emekliliğini bekliyordu. Taksicilik yapıyordu. İki çocuk babası Yaşar yanık yüreği aracına aldığı yolcu bıçaklayarak öldürdü. Talihsiz adamın cansız bedenini yolun kenarına atan saldırgan kaçtığı taksiyle yakalandı.
Şahsı öldürdükten sonra üzerindeki cüzdanını alıyor, paralarını alıyor, her şeyini alıp taksiyi de alıp kaçmaya çalışıyor.
Araçtan inerken şoför 200 dolar istedi, tartışma çıktı.
İstanbul Sarıyer'de aracına bindiği taksi şoförünü 5 yerinden bıçakladı İran uyruklu YBG. İfadesinde taksicinin 200 dolar istediğini, sinirlendiğini, öldürdükten sonra da paniğe kapılıp kaçtığını savundu. Yaşar yanık yüreğin cansız bedeni gece yol kenarında bulundu. Takside saldırgan da kayıptı. Yanık yüreğin meslektaşları bulunsun ve cezalandırılsın diye eylem yaptı. Bir gün sonra trafikte görüldü taksi. Polisler hemen durdurdu. İçinden YBG çıktı.
Neden öldürdünüz? Bir şey söyleyecek misiniz?
42 yaşındaki saldırgan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 11 Şubat'ta Hakkari'den Türkiye'ye girdiği, iş aradığını, 3 ay içinde bulamazsa kaçak olarak Almanya'ya gitmeyi planladığını anlattı. Üstündense 10 plastik kelepçe, bir koli bandı ve bir makas çıktı. Cinayeti planlayıp planlamadığı araştırılırken taksici Yaşar yanık yürek son yolculuğuna uğurlandı.
Kabin sistemi istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Kabin sistemi gelmedikçe bu cinayetler ne ilk olacak ne son olacak.
Efendim, zayıflamak isterken başınıza bunların gelmemesine dikkat edin.
Ben ilaçla bir süre zayıfladım. Onun için o iğneleri de oradan biliyorum.
Tedavi için mi kullanıyordunuz yoksa kilo vermek
için? Kilo vermek için kullandım.
Kaç kilo vermek için ilaç kullandınız?
72'den 58'e indim. Aşağı yukarı da aslında bir senede verdim ben o kiloyu. İlaçların yardımı ben tokum hissini verdirmek için, hormonunu salgılamak için daha çok oldu.
Havalar ısınmaya, yaz yaklaşmaya başladıkça reçetesiz satışı da artmaya başladı zayıflama iğnelerinin. Tehlike de tam bu noktada başlıyor. Zayıflama iğnelerinin kontrolsüz kullanımı hayati tehlikelere yol açıyor.
Risk hastanede yatacak derecede tablolar olan hastalar gördüm bu iğneye
bağlı olarak hastanede yatmayı gerektirecek pankreat dediğimiz çok ciddi tabloları da yol açabiliyor.
O spesifik olarak diyabet için de ondan sonra farklı yöntemler için de yazılmaya başlandı hastalara. Ben de ilaç kullanmıştım. Haptı yani kendisi.
Kullanırken tedirginlik yaşadın.
Anksiyetesi oluyor çok fazla.
Kış ayları, kısıtlanan hareketli yaşam, değişen beslenme alışkanlıkları ve kalın giysilerin verdiği fazla kiloları gizleme rahatlığıyla geçince baharda yaza formda girme telaşı başladı. En hızlı şekilde kilo vermek isteyenler reçetesiz satılan iğneleri tercih ediyor son dönemde.
Çıkarılma amaçları aslında diyabeti tedavi etmekti. Çünkü etki mekanizmaları kan şekerini yükselten hormon glukagonun seviyesini baskılıyor. İnsülinin kandaki etkisini arttırıyor. Mide boşalmasını geciktiriyor ve bu sayede hastaya doyma hissi veriyor. Doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Her isteyenin gidip alması uygun olmayan yöntemler.
Bence bunların sonradan çok zararı çıkabilir gibi geliyor. Yani şu anda faydası oluyor ama ilerleyen zamanlarda birazcık sağlık sorunları çıkarabilir gibi geldiği için biraz uzak durmayı tercih ediyorum.
Zayıflama iğnelerinin mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Çünkü yan etkilerinin yaratacağı sonuçlar ağır.
Aslında çok ciddi bulantı, kusmalar, ağrılı şikayetleri olabiliyor ve çok ciddi inflamatuar reaksiyonlara yol açabiliyor.
Böyle şeyleri asla kullanmıyorum. İlaç, hap, çay, kahve böyle satılıyor. Bu ürünleri de kullanmıyorum.
3-5 kilo için değer mi?
Yok, hayır, asla değmez. Bu işin bir de ameliyat boyutları var. Onlara bile ben hani göze alamam. Riskli, hepsinin bir riski var.
Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Alper Öztürk hızlı değil sağlıklı kilo vermenin önemine dikkat çekiyor.
İnsanların orada istediği vücutlarını şekillendirmek. Aynı kiloda bile vücutları daha güzel, daha şekilli olduğu için sanki zayıfmış gibi görünecektir hastalarımız. O yüzden spor yapmak bu dönemde de beslenme alışkanlıklarını düzenlemek bu iğneleri kullanmaktan daha iyidir bence.
Şimdi daha ötesini söyleyeceğim. Mutluluğun peşinde ya herkes. Hiçbir yere böyle bu türden yollara hiç başvurmamak lazım da hiçbir yere varamadan saatlerce koşmak, yürümek bantların üstünde ya da hiçbir işe yaramayan ağırlıklar kaldırmak yerine işe yarayan bir şeyler yapın çalışırken. Şimdi bir ara, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Efendim Iris Cibre, Iris Hanım tüyo vermiyormuş. Vermemiş. Dolayısıyla onu düzeltelim. Öyle beyan etti. Şimdi bunu konuşuruz, bu lokanta boykotunu falan yarın. Şimdi ama rejiden arkadaşlarım dediler ki işe yarayacak egzersizi nasıl yapacağız yani? Sen, tarlaya mı gidelim seninle? Evet tabii olabilir. Ama bir yerden bir yere varılacak, bir yere yürümek lazım. Veya bir şey de taşımak lazım yanında. Belki yaşlılara yardım etmek lazım. Bunun gibi şeyler, alışveriş yaparken bir sürü şey var böyle. Bizden sonra Hudutsuz Sevda yeni bölümüyle iyi akşamlar.